Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhaba. 27 Temmuz 2017 dünya haberleriyle karşınızdayız. Sıcak yaz günlerinde size dünyanın dört bir yanından gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışarak, analiz etmeye çalışarak. İdlib, Suriye sahasından, Amerika-Rusya ilişkilerinden yeni gelişmeler var. Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400'lerle ilgili Ankara'dan yeni açıklamalar var. Suriye diplomasisinde dikkat çekici açıklamalar var. Latin Amerika'ya uzanan cephede pek çok başlığım olacak, size aktaracağım. Programın ikinci yarısında bu hafta Cumhurbaşkanı'nın Körfez turunu biraz atlamıştık, ona bakmaya çalışacağız. Arap medyasında neler yer aldı? Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar üç ülkeyi kapsayan bu turun sonuçları ne oldu? Bir takım açıklamalar yapıldı ama perde arkasında çok fazla bir bilgi de yansımamıştı. Arap basını yakından takip eden Duvar Gazetesi yazarı, gazeteci ve aynı zamanda TV1 Tele1 televizyonunun Anchor'ı Musa Özurlu'yla Körfez ziyaretini Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeye çalışacağız. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin bloğundan, buradaki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den de ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Suriye sahasından başlayalım. Dün aktarmıştım ÖSO şemsiyesi altındaki grupların İdlib'deki iç mücadelelerini hafta başında aktarmıştım. Tahrir Reşşam El-Kaide uzantısı, onun diğer grupları Ahrar Üşşam'ın başını çektiği Türkiye destekli grupları İdlib'in merkezinden çıkartması, Babel Hava sınırından, sınır kapısından çıkartması. Bütün bunların ardından Cilve Gözü sınırının yeniden açıldığı bilgisi var. 200 kamyon insani yardımında bölgeye gönderildiği yolunda bilgi var. Suriye ordusu Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri ele geçirdi. Dün de aktarmıştım, Kalamun dağlarının doğu kesimindeki bölgelerin Fetih El-Şam Nusra cephesi militanlarından temizlendiği haberleri vardı. Burada aynı zamanda stratejik yollar da ele geçirilmişti ve Hizbullah'ın öncülüğünü yaptığı bir operasyon buradaki tabii. Ve buradaki grupların Nusra militanlarının Türkiye sınırındaki İdlib'e çekilmeyi kabul ettikleri yolunda haberler olduğunu aktarmam lazım. Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor bölgesindeki çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusu Humus'ta ilerlemesini sürdürüyor. Humus bölgesinde Sukna kentini almak üzere yükleniyor. Kente girmek üzere olduğu bilgileri var. Dün de belirtmiştim. Hava saldırılarında devam ettiği haberleri var. Diplomaside Amerika'dan dikkat çekici bir açıklama geldiğini belirtmek lazım. Bir ilk niteliğinde aslında Amerika liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ilk kez Suriye'nin güneyindeki bir muhalif gruba IŞİD'le mücadeleyi reddettiği gerekçesiyle desteklerini kestiklerini açıkladı. Diyor ki Şüheda el-Kariyeteyn adındaki grup Suriye'nin güneyinde çalıştığımız ortaklarımızdan biriydi. Suriye ve Irak'taki amacımızın sadece ve sadece IŞİD'e karşı zafer kazanmak olduğunu net olarak anlattık ve ortaklarımızdan misyona bağlı kalmalarını talep ettik diyor. Ama bu söz konusu olmadığı için farklı hedeflere odaklanmak istiyorlarsa kendilerine destek veremeyeceğimizi söyledik. Bu gruba daha fazla destek veremeyeceğiz dediler. Tabi rejim değişikliği hedefini sürdüren gruplar devam ediyor Suriye'de, bunu da biliyoruz. Putin, Rusya Devlet Başkanı ise Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında Birleşmiş Milletler himayesinde akan kanı durduracak ve siyasi diyaloğu tesis edecek bir çözümün peşinde olmaları gerektiğini vurguladı. Bunu belirtelim. Rusya'nın arabuluculuk pozisyonu artmış gözüküyor. Giderek de uluslararası planda akan kanı durdurma temalı beyanatlar ve diyalog, özellikle Suriyelilerin tercihlerini kullanacakları geniş katılımlı bir diyalog, nasıl bir ülke ülkede yaşayacaklarını kendileri karar verecekler dedi Putin. Suriye muhalifleri ise, Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ise YPG ve PYD'nin, yani Kürtlerin terör örgütleri listesine alınması için BM Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulunmuş. Londra'da yayın yapan Şarkül Afsat gazetesinde yer alıyor bu haber. Bir yandan tabii Kürtlere özellik için Güney Ossetya, Kosova örneklerinin esas alındığı çalışmalar var. Bir yandan da Arap muhalefetinin bu tarz itirazları devreye giriyor Suriye'de. El-Aksa krizine bakalım. İsrail bütün önlemleri kaldırmıştı. 14 Temmuz'da patlak veren, metal dedektörlerin devreye sokulmasıyla büyük protestolara sebebiyet veren, 3. intifada diye nitelemelere sebebiyet veren gelişmelerin ardından dün geçişlere izin verilmişti. Ama tekrardan Mescid-i Aksa'ya 50 yaş altı Müslümanların katılması yine yasaklandı. Cuma vesilesiyle olduğunu anlıyoruz bunun. Dün tabii bütün bu iki hafta sonra ilk kez Mescid-i Aksa'ya girişler iyice serbest bırakılmıştı ama pek çok Müslüman buraya akınca, Harem-i Şerif'e girmeye çalışırken de olaylar çıktı. Ses bombaları Huta kapısında müdahale yapıldı ve 56 kişinin yaralandığı bilgisi var. Henüz krizin tam olarak dindiğini söylemek mümkün değil. Tabii biraz bugün Cuma olduğu için biraz daha alevli ortalık, onu da belirtmek lazım. Çeçenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Ramzan Kadyrov lideri bütün yetkilerini bir kenara bırakıp yaşamının kalan kısmını Kudüs'ün Tapınak Tepesi'ndeki Mescid-i Aksa'yı korumaya, adamaya hazır olduğunu duyurmuş Telegram'dan paylaştığı açıklamada. Son olarak böyle bir bilgi verelim. Evet, Orta Doğu'dan bir Suudi Arabistan'ın Mekke'ye balistik füze atıldığı ve imha edildiği yolunda açıklaması var. Husileri suçluyor Suudi Arabistan. El Vesile bölgesindeki hava savunma güçleri tarafından imha edildiği belirtiliyor ve BM'ye çağrı yaptı Suudi Arabistan, Husilere yönelik gerekli müdahalenin yapılması için. New York Times gazetesinde son olarak bugün Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmayı feshetmek için bir fırsat aradığı yolunda bir haber var. Trump ihtiyaç duyduğu bilgileri kendisine sağlamadığı için ulusal güvenlik danışmanlarına öfkeliymiş habere bakılırsa, İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğine dair kanıtlar bulunmasını da istiyormuş. Amerika'da Ulusal Güvenlik Orta Doğu Danışmanı da bu çerçevede görevden alındı. Derek Harvey, güvenlik danışmanı McMaster tarafından görevden alındı. Michael Flynn tarafından göreve atanmıştı. Aslında 14 Şubat 2017'de istifa etmişti. Rusya ile ilgili skandal sebebiyetiyle Trump yönetimi içerisinde yaşadığı sıkıntıların son tezahürü görevden alınması oldu. Adalet Bakanı Jeff Sessions ise Donald Trump istediği sürece bakanlık görevini sürdüreceği açıklaması yaptı. Dedi ki, başkanın arzusuyla hizmet ediyorum. Görevimi devraldığım günden beri bunun farkındayım dedi. Trump en son Sessions'ın çıkar çatışması ihtimali nedeniyle kendisini soruşturma sürecinden çekmesini değerlendirmiş ve başkana yapılan büyük haksızlık demişti. Biraz eleştiriler vardı. Ne olacak merak ediyoruz. Bir başka skandal Trump yönetiminde Beyaz Saray'ın yeni iletişim direktörü Anthony Scaramucci'den geldi. Trump'ın çok yakın çalışma arkadaşları hakkında ağır sözler sarf ettiği ortaya çıktı. New Yorker dergisi muhabiri Ryan Lees'la telefonda görüşmüş kendisi. O sırada da Scaramucci, Trump'ın özel kalem müdürü Ryan Priebus'u paranoyak şizofren diye nitelemiş. Beyaz Saray baş stratejisi Steve Bannon hakkında da cinsel içerikli ağır hakaretlerde bulunmuş. New Yorker web sitesinden bunları yayınladı ve muhabir Ryan Lees'la bir akşam kimlerle birlikte yemek yediğini yayınlamasının ardından Scaramucci'nin yeni sözünün tepki göstermek için kendisini telefonla araması üzerine bu konuşmanın yapıldığını söylemiş. Scaramucci bu haber yayınlanınca bir tweet attı ve renkli bir lisan kullandığı için üzgün olduğunu söyledi. Sarf ettiği sözleri ise inkar etmedi. Geçen hafta göreve atanmıştı iletişim direktörlüğüne. Hakikaten de renkli bir kişilik, daha çok renkli şeyler göreceğiz gibi gözüküyor. Amerikan yönetiminde Obamacare'i iptal planı vardı Donald Trump'ın. Onun Senato'dan 51'e 49 oyla döndüğünü belirtelim. ve hayır oyu verenler arasında Arizona Senatörü John McCain ve Maine Senatörü Susan Collins ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski da yer alıyor. Böylece Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan Obamacare'in kaldırılmasını hayata geçiremediği gibi Cumhuriyetçi Parti'nin bu konuda 7 yıldır verdiği mücadele de sonuçsuz kalmış oldu. Amerika-Meksika sınırına duvar projesi vardı Trump'ın ilk günden, hatta seçim öncesinden açıkladığı. Bunun için talep ettiği bütçenin üzerine 27 milyar dolar daha ekleyip teklifi 192'ye karşı 235 oyla kabul, teklifini Amerikan Temsilciler Meclisi kabul etmiş durumda. Burada ise bir başarı var duvarlar bağlamında. Amerika-Rusya ilişkilerine bakalım. Dün aktarmıştım, Amerikan Senatosu Rusya, İran, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlara onay verdi diye Senato'da kabul edilmişti. Beyaz Saray daha sert yaptırımların uygulanması için tasarının veto edilebileceğini de açıklamıştı. Rusya'dan sert tepki geldi. Finlandiya ziyaretinde Vladimir Putin Amerika'nın küstahlığına sonsuz sabır göstermeyiz dedi. Bizim işimiz değil bu çabalarını Trump'ın değerlendirmek ama biz Amerika ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu Rusya iddiaları hislerinin, Amerika'daki hislerinin arttığını gösteriyor dedi. Ve şimdi tabii ortada bir sıkıntı var. Amerika ve Rus şirketler, Rusyalı ve Amerikalı şirketler yaptırımlara rağmen işbirliğine devam etmek istiyorlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu yaptırımlara ilk yanıtını verdi. Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin Amerikan Büyükelçiliği tarafından kullanılması askıya alındı ve diplomat sayısının 455'e düşürülmesi talep edildi. Tek taraflı yaptırımların devam etmesi halinde simetrik yanıt verileceği de eklendi. 1 Eylül'e kadar süre tanınmış durumda. Amerikan elçiliği depo tesislerini ve yazlık konutu kullanamayacak. Tabii bu Obama döneminden kalma bir yaptırımdı. Buna yanıt verilmiş oldu. Türkiye'de Cumhuriyet davası var, Cumhuriyet Gazetesi davası var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama geldi. Heather Nauert, Cumhuriyet Gazetesi davası hakkında Türkiye'nin yargı bağımsızlığına, ifade özgürlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunduklarını söyledi. Keyfi bir şekilde tutuklu olduklarına inandığımız gazetecilerin ve diğerlerinin serbest bırakılmasını istiyoruz dedi. Times Gazetesi bugünkü sayısında Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık'ın çarşamba günkü savunmasına sayfalarında geniş yer vermiş durumda. Erdoğan hükümetini çok sert bir dille eleştirmişti Ahmet Şık. Bu savunması yer alıyor Times gazetesinde, bunu belirtelim. Rusya-Türkiye S-400 anlaşması henüz üzerindeki imza atıldı atılmadı polemiği geçmeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Bu iş büyük oranda bitti, onu diyebiliriz çok rahatlıkla dedi İbrahim Kalın. Bu konuda biraz da Türkiye'nin batılı müttefiklerine sitem ettiğini belirtelim. Dedi ki, diyelim ki bu bir noktaya kadar yönetilebilir bir şey. Teslim süresi kaç ayda teslim edeceksiniz? Asıl önemli olan bu. S-400'lerle batıdan alınacaklar arasındaki farka vurgu yapıyor burada. Müttefikimiz ülkeler, Amerika dahil, Türkiye'de büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü bir tarafta biz NATO'da müttefik ülkeyiz, sizin savunma sisteminizi beraber kurmalıyız diyorsunuz. Tamam, çok iyi ama önerdikleri model Türkiye'nin ilelebet onlara bağımlı kalmasını tazammum eden, içeren bir teklif ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerindeki sıkıntılara dair haberlerden geçilmiyor bu sıralar. En son İsviçre'den seyahat tavsiyesi, Türkiye'de düşman olarak görülüp görülmeyeceğinizi iyi düşünün oldu kendi vatandaşlarına. Giriş çıkışlarda oluşabilecek engellemeler ve mahkeme kararları olmadan tutuklamalar yapılabileceği konusunda uyarılar da bulunduğu İsviçre'nin anlaşılıyor. Almanya'nın bu arada Almanya'da anketler yapılıyor. Infratest Dipmap şirketi en son bir anket yürütmüş. 1400 kişi katılmış Almanya Trendi anketi. İşte burada Almanların %80'i insan hakları aktivistlerinin tutuklanmasına tepki olarak ekonomik yaptırımları devreye sokmasına hükümetlerinin destek vermiş. %16'sı sadece buna karşı çıkmış durumda. Evet. Biraz da Asya'ya bakalım. Amerika'nın Asya Pasifik filosu komutanı Çin'i nükleer füzeyle vurmakla tehdit etti. Scott Swift ismi Amerika ve Avustralya'nın düzenlediği ortak tatbikatın ardından bir güvenlik konferansına katılmış. Burada Trump'ın emretmesi halinde gelecek hafta Çin'e nükleer bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği sorulmuş kendisine. Lafı dolandırmamış o da, bu sorunun yanıtı evet olacaktır deyivermiş. Anayasayı korumak, işte başkomutana itaate yemin ettiklerini söylemiş. Yani demeye çalıştığı tabii Amerikan başkomutanı bize ne derse onu yaparız demiş. Çin uzun vadede tehdit olarak, büyük tehdit olarak kabul ediliyor. Trump'ın da seçilmeden önce Çin'le ilgili çok olumsuz tutumları vardı. Ama daha sonra yumuşatmıştı. Şii'yi Amerika'da ağırlamıştı, hatırlayalım. Donald Trump özellikle kur politikaları yüzünden Çin hükümetine yönelik çok yoğun eleştirileri varken Donald Trump ağız değiştirmişti. Tabii bu tehditleri de ihmal etmiyorlar. Japonya'nın bu arada iki Çin şirketiyle 9 Çin yurttaşını, vatandaşını Kuzey Kore ile ilişkileri nedeniyle kara listeye aldığını belirtelim. Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesinden de endişe edildiği haberleri geliyor. Pakistan'dan dikkat çekici bir haber var. Pakistan Anayasa Mahkemesi Başbakan Nawaz Sharif'in görevden alınmasına hükmetti. Panama belgeleri hatırlayacaksınız. Dünyaca ünlü pek çok lider ve iş adamıyla ilgili servetlerini sakladıkları yerlerle ilgili Panama belgeleri yayınlanmıştı geçen sene. İşte burada Panama belgelerinde çocukların offshore şirketler aracılığıyla Londra'da daireler satın aldığı ortaya çıkınca bir yıl süren soruşturma kapsamında Başbakan Sharif hakkında karar açıklanmış. Anayasa Mahkemesi görevden alınmasına hükmetmiş durumda. Yargıç Ecaz Afzal Han, Sharif artık parlamentonun seçilmeye uygun, onurlu bir üyesi değil ve başbakanlık görevi sonlanacak ifadesini kullanmış. Ayrıca cezai bir soruşturmanın da hakkında başlatılmasına karar vermiş. Üçüncü dönemi sona erecek. 67 yaşında Nawaz Sharif şu anda yolsuzluk suçlamalarını kadar reddediyordu. Oğlu Hüseyin Nawaz da Panama belgelerinde adlarının geçmesinden sonra offshore şirketlere sahip olduğunu kabul etmişti. Ama yurt dışındaki işlerinde kazanılan paranın yasal olduğunu savunmuştu, herkesin olduğu gibi. Bu arada tabii sadece Nawaz Sharif değil, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar'ın da görevden alınmasına hükmedilmiş vaziyette. Özbekistan'da da dikkat çekici benzer bir haber var. Geçen yıl hayatını kaybetmişti Özbekistan'ın devlet başkanı İslam Kerimov. İşte onun büyük kızı Gülnara Kerimova dolandırıcılık, gümrük mevzuatını, ticaret kurallarını ihlal etmek, evrakta sahtecilik, suçtan elde edilen gelirleri aklamak ve yabancı döviz gizlemek suçlamalarıyla gözaltına alınmış kendisi. Savcılıktan 27 yıl boyunca ülkeyi yöneten ve işte Eylül 2016'da ölen İslam Kerimov'un büyük kızının suç örgütleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunduğu ve gözaltına alınmasına karar verildiği belirtiliyor. Ceza kanununun dolandırıcılık, döviz gizleme, işte evrakta sahtecilik gibi maddelerini de ortaya koymuşlar. Latin Amerika'da, Venezuela'da bu pazar günü kurucu meclis seçimleri var. Dün de biz Metin Yayın'la beraber, Latin Amerika uzmanı Metin Yayın'la beraber biraz anlamaya çalışmıştık. Hükümet hafta sonunda yapılacak kurucu meclis seçimleri öncesinde protesto amaçlı kitle gösterilerine 3 günlük bir yasak getirmiş vaziyette. Neden getirdi? Çünkü Amerika ile bağlantılı oligarşik yapının desteklediğini söyledikleri güçler şiddet eylemlerine sebebiyet veriyorlar. Kurucu meclisinde, çünkü Venezuela'da en son seçimlerde kongrede üstünlük sağlamıştı. Hugo Chavez'in ölümünden sonraki süreçte ilk kez böyle bir başarı sergilemişlerdi. Şimdi tekrardan kurucu meclis ortaya konulması, ki bağımsız ve halktan isimlerin seçileceği bir meclis olacak bu. İşte buna itiraz ediyorlar. İçişleri Bakanı Nestor Reverol açıklama yapmış başkent Caracas'ta ve seçim sürecinin doğal seyrini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle kitlesel toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile her türlü toplanma ve benzeri eylemin ülke genelinde yasaklandığını, 1 Ağustos Salı gününe kadar da bu yasağın uygulanacağını söylemiş. 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları da öngörülüyor. Bu protestolar bitmek bilmiyor. Maduro'nun bir diktatörlük kullanmak için seçimleri kılıf olarak kullandığını ileri sürüyor muhalifler ve geniş çaplı gösteriler organize ediyorlar. Bugüne kadar 100'den fazla ölü, 1500 kişi yaralandı. 100'den fazla ölü var Venezuela'da. Tabii bunların hepsi devlet şiddetinden kaynaklanan ölümler değil. Yaklaşık 25 kişinin muhalifler tarafından, aşırı sağcılar tarafından yakılarak, canlı canlı yakılarak öldürüldüğünü de belirtmek gerekiyor ki Batı medyasında çok da yer almıyor bu tarz muhalifleri eleştiren konular. Bununla ilgili en son CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Aspen Enstitüsü'nün forumunda Venezuela'da adeta bir darbeyi, bir dönüşüm diye nitelendirecek şekilde biraz da geçmişte kanlı Amerikan ve CIA parmağı bulunan Latin Amerika'daki darbelerle alay ederek bir dönüşüm için CIA'nin çalıştığını onaylamıştı, doğrulamıştı. Onu da hatırlatmak lazım. Şimdi bakalım Venezuela'da ne olacak? Amerika yaptırımlar uyguluyor Venezuela hükümetine. Grevin ilk gününde 48 saatlik grev ilan edilmişti. 2 kişi hayatını yitirmiş durumda. Pek çok eyalet var Venezuela'da, kocaman bir ülke. Bakalım pazar günü ne çıkacak? Ama Amerikalılar elçilik çalışanlarına şimdiden ailelerin ülkeyi terk etmesini istemiş vaziyetteler. 30 Temmuz'daki seçimlerle ilgili aldıkları önlemler arasında bu. Seyahat uyarısı yaptırımların arkasından gelmiş vaziyette. 13 Venezuelalı üst düzey yetkiliye yaptırım kararı almışlardı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise özellikle CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Venezuela hükümetini devirmek üzere çalıştıkları yolundaki sözleri çok sert eleştirdi. Bunu bir itiraf olarak nitelendirdi kendisi. Ve bir de tabii Meksika ve Kolombiya'nın da bu işte parmağı olduğunu bizzat bu açıklamalarla ifşa edilmişti, daha doğrusu onu da belirtmek lazım. Afrika'dan bir başlık verelim. Boko Haram, radikal İslamcı Boko Haram örgütünün militanları bir rehine kurtarma operasyonuna katılanlara pusu kurmuş ve 40'tan fazla kişi hayatını yitirmiş, ölü sayısı artabilir diyorlar. Petrol arayan bir ekibin mensupları ölenlerden en az 5'i. Salı günü gerçekleşmiş bu olay aslında. Henüz rakamlar netleşmiş değil. Bazı jeologlar da bu arada kaçırılmış bölgede. Onlar kurtarılmaya çalışırken oluyor bütün bunlar. IŞİD'in artık Batı Afrika kolu olarak görülüyor. Nijerya kocaman bir ülke, dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Nüfusunun yarısı Hristiyan, yarısı Müslümanlardan oluşuyor ve IŞİD özellikle Batı'nın Libya müdahalesi sonrası Nijerya'da son derece etkin olmaya başlamıştı. Chibok kasabasında bir okuldan 276 öğrenci kaçırılmıştı 2014 senesinde. Çok gündem olmuştu bu haber. Evet, son olarak bir yaşam haberi verelim. Nehre içine mektup konmuş şişeler bırakarak aşkı arayan İskoçyalı romantiğin çabaları Çevre Koruma Kurumu'na ihbar edilmesinin ardından yarım kalmış. Newton Stewart kasabasında yaşıyormuş. İsmi de Craig Sullivan. Genç bir adam 18 ay önce kaybettiği eşinin ardından hayatının aşkını bulmaya karar vermiş ve 2000 adet şişeyi denize bırakmış. Ve ortada bir kirlilik oluşmuş tabii. Koruma kurumuna bildirmişler. Teçhizatlarla yola çıkmışlar. 200 kadar şişeyi toplamışlar. Kasabalılar çok sert tepki göstermişler. Çevre korumanın önemini burada bizim yaşadığımız sel felaketlerinden de biliyoruz. O yüzden hassasiyetleri dikkat çekici İskoçya'da. Efendim bugünlük bu kadar. Bu haftayı da tamamladık. Mahsa Vahdat ve Mike Eksen'den Deep Autonomy ile size veda edelim. Washington'da haftaya görüşmek üzere. İsrail yönetimi
İran'da 19 Mayıs'taki biraz da Fransa seçimlerinde dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Musa Özuğurlu var. Gazeteci ve televizyoncu, Duvar internet sitesinin yazarı ve Tele1 televizyonunun anchor'ı. Hoş geldin yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Musa, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu söz konusu oldu bu hafta.
Evet.
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı, 3 ülkeyi içeren bir turdu bu. Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler grubuyla Katar arasında Mayıs sonundan beri bir kriz hali var ve Türkiye de bu krizde açıkça Katar'dan yana tavır almıştı. Biraz da Suudi Arabistan'la ilişkiler nane molla haline geldi. Bu krizde Kuveyt arabulucuydu. Arabulucu hala da öyle. Amerika Birleşik Devletleri elbette büyük oyuncu olarak, ama Türkiye'nin de özellikle Katar'da askeri üs kur açma kararıyla birlikte biraz Körfez bölgesinde dengeler değişti. Bu turun öncelikle anlamı neydi Türkiye açısından? Arabuluculuk girişiminin bir karşılığı var mıydı?
Aslında Türkiye'nin ben diyorum bu gezisinin iki hedefi vardı. Birincisi, evet, belki gerçekten de Katar'la Suudi Arabistan arasında bir yumuşamayı sağlayabilme açısından bir girişimde bulunmak. İkincisi, böyle bir kriz başladıktan sonra Türkiye doğrudan ve net bir biçimde Katar tarafında yer aldığı için bölgenin büyük oyuncusu Suudi Arabistan'la da ilişkilerini sürdürmek zorunda. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da fazla bozulmamasını da hedefleyen bir gezdiydi. Bu yüzden iki yönlü görmek gerekiyor bunu. Ve diğer yandan tabii Kuveyt'te olan gezi, hani bir tesadüf müdür bilemiyorum ama Kuveyt'in de aynı zamanda İranlı diplomatları tam da işte sınır dışı ettiği bir dönemde olmuş olması da bir taraftan Katar'la İran yakınlaşması, bir tarafta Katar'la Suudi Arabistan uzaklaşması, bir tarafta Kuveyt'in ikisi arasında, yani Katar'la Suudi Arabistan arasında arabulucu olması ve bu anlamda da aslında İran'la da hani daha yumuşak bir ilişki yürütmesinin beklendiği bir dönemde tam da Kuveyt'in de İran'a tavır alması ve bunlar arasında Türkiye'nin Katar'ın yanında yer alması, Suudi Arabistan'la arasını düzeltmeye çalışması ama aynı zamanda İran'la yine kriz yaşayan Kuveyt'i de ziyaret etmesi. Böyle bir kimya içinde düşünmemiz gerekiyor bu geziyi. Fakat asıl hedef dediğim gibi iki ana başlıkta düşünülebilir. Birincisi, evet, Katar'la Suudi Arabistan arasında gerçekten de Türkiye bir krizin çözülmesini ister. İkincisi, aynı zamanda burada büyük abiyi küstürmemek için de Suudi Arabistan durağı da bu gezi içerisinde yer aldı.
Evet. Özellikle bu tur sırasında ve sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinin bir kısmı çok dikkat çekiciydi. O da Mescid-i Aksa krizi sebebiyetiyle İsrail'i eleştiren açıklamaları vardı ama buradan yola çıkarak bir de Müslüman ülkeleri eleştirdi. Aralarındaki sorunları eleştirdi. Müslüman ülkelerin kendi içlerindeki sorunların tabii burada Suudi Arabistan'la Katar arasındaki son gerilimi kastederek bir eleştiri getirdi. Bir kere hani bütün bunları düzeltmek mümkün mü? Çıkarlar zannedersem çok birbirine karşıt noktalarda artık. Birincisi o. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Erdoğan'ın turunun anlamsız olduğu açıklaması geldi sonrasında. Bunu bir de Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin Türk kardeşlerimizin Arap coğrafyasına sızma girişimi diye nitelendirdiği bir retorik kullandığını düşünürsek, Türkiye istenmediği işlere mi bulaşıyor? Böyle bir pozisyona mı sokuluyor?
Büyük ihtimalle böyle, evet. Yani Türkiye daha öncesinde 2011 öncesinde, daha doğrusu Arap Baharı olarak adlandırılan süreç öncesinde, evet, bölgede gerçekten de Katar'la birlikte, mesela Suudi Arabistan'la birlikte işte Lübnan sorununun çözülmesi, Lübnan'a işte Cumhurbaşkanı'nın tayin edilebilmesi gibi bir takım sorunlarda Arap ülkeleriyle birlikte davranabiliyordu. Fakat sonrasında bir takım pozisyonlar almak zorunlu hale geldi ve sonrasında da Türkiye son dönemde özellikle tabii Suriye özelinde bir takım ittifaklar ve ayrılıkların olmasıyla birlikte Türkiye biraz dışarıda kaldı ve etkisini yitirdi. Ve bu etkisini yitirdikten sonra da şimdi Körfez ülkeleri içerisinde, mesela eğer bunu örnek olarak alacak olursak, oluşan bu krizde de taraflara bütüncül yaklaşmak yerine, yani daha önceki pozisyonu kaybettiği için böyle yaklaşmak yerine şimdi taraflardan birini seçmek durumunda kalan bir Türkiye haline geldi. Yani böyle bir dış politika var maalesef. Bunun sonuçları daha doğrusu bu şekilde ortaya çıktı. Ve şimdi Suudi Arabistan'ın da Türkiye'ye yönelik bu işte retoriğinin aslında sebebi bu. Daha öncesinde Türkiye herhangi bir şekilde Suudi Arabistan'la işbirliği yaptığı durumlarda evet Orta Doğu'ya bir şekilde kabul edilebilir gibi bir şeyi var. Suudi Arabistan'ın tavrı var ama eğer Suudi Arabistan'a karşı herhangi bir tavır geliştirirse Suudi Arabistan hemen tarihsel bir takım sebepleri de öne çıkartarak, yani bunu söylemlerinde öne çıkartarak Türkiye'ye karşı şu söylemi kullanıyor. Eğer Orta Doğu'ya gireceksen Orta Doğu'nun patronu benim, buranın büyük ülkesi benim, dolayısıyla benim alanıma girmiş oluyorsun. Türkiye'ye karşı kullandığı söylem bu. Diğer yandan gerçekten de eğer şeyi düşünecek olursak Türkiye'nin hani Katar'ın tarafında yer alması, ama aynı zamanda bu sorunu çözün, işte bakın işte İsrail-Filistin meselesinde hiç de istenmeyen bir takım olaylar yaşanıyor. Bu konuda bu konuya odaklanın, birbirinize düşeceğinize gibi bir söylem kullanmasının çok da bir şeyi yok, bir ağırlığı yok artık. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin de özellikle çıkışını düşünecek olursak, Birleşik Arap Emirlikleri şu anda zannediyorum Mısır ve Suudi Arabistan, buna çok dikkat edelim. Mesela Mısır ve Suudi Arabistan'dan bir takım açıklamalar oluyor ama ağır açıklamalar oluyor. Fakat işin retorik açısından bakacaksak savaş kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşmüş durumda. Hatta şeye karşı, Katar'a karşı da bu şekilde bir politika yürütülüyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yönelik sözlerinin aslında Suudi Arabistan ve Mısır'ın sözleri olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve Suudi Arabistan'ın son tahlilde yapmış olduğu bu açıklamalar, yani yetkililerinin yapmış olduğu bu açıklamalar Türkiye'ye doğrudan artık bölgede kendi sınırlarını bil ve benim alanıma girme mesajları.
Peki buradaki Türk askeri üssü, Türkiye daha önce açıkça çağrı da yaptılar. Suudi kanadı, Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde Katar'a, Katar'daki askeri üstlenme ve Türk askerinin gönderilmesi Türkiye içerisinde de çok eleştiriye sebebiyet verdi ama oradan çok yüksek sesli bir biçimde. Hatta Katar'dan hala karşılanmayan talepler var, direnilen talepler var. Onlar içerisinde Türkiye üssünün kapatılması ve Türk askerinin çekilmesi de var. Bu da buna dahil etmek gerekiyor mu? Bir de böyle bir güçleri var mı Türkiye, Türk askerini oradan, Katar'dan çıkartacak bir güçleri var mı?
Sanmıyorum. Şöyle, böyle bir güçleri olsaydı zaten çıkartırlardı. Böyle bir güçleri olmadığı için şu anda işte söyleme yükleniyorlar daha çok ve başka yerlerden Türkiye'yi zorluyorlar. Yani böyle bir şekilde Türkiye'yi oradan çıkartmaları belki bir fiziki müdahaleyi gerektirir ya da daha sert bir politikayı gerektirir. Bu da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diyelim ki ilişkilerin daha da bozulması anlamına gelir. Suudi Arabistan da aslında bir yandan evet Türkiye'ye karşı böyle bir söylem kullanıyor ama diğer yandan Türkiye'yi kaybetmek de istemiyor. Çünkü aynı zamanda aynı ittifakın içerisinde yer alıyorlar. Eğer bir Şii ekseni, Sünni ekseni düşünecek olursak Orta Doğu içerisinde, evet aynı ittifakın içerisinde de yer alıyorlar bir şekilde. Dolayısıyla Suudi Arabistan Türkiye'yi hem bir yandan çok uzaklaştıramıyor ama diğer yandan kendisine fazla, kendi alanına daha doğrusu fazla yaklaştırmak da istemiyor. Ama Katar'daki bu üst meselesinde daha fazla zorlayabilecekleri bir durum söz konusu değil. Çünkü sadece Katar'ın iç işi değil bu. Yani sadece Katar'ın karar verebileceği bir şey değil. Türkiye'de ağırlığını koyduğu için buna net bir biçimde karşı çıkamıyorlar ya da bunu yaptıramıyorlar. Belki Türkiye'de aynı şekilde Katar'da kalınabilmesi konusunda çok kararlı olduğunu bir şekilde ifade etti bu ülkelere. Dolayısıyla şimdilik seslerini çıkartmıyorlar. Zaten aslında Türkiye'nin üstünün orada bulunması şu anda Suudi Arabistan ya da başka bir ülke için çok da büyük anlam ifade etmiyor. Bir başka açıdan eğer düşünecek olursak, burada Körfez bölgesinde bulunan bir Türk birliği İran'la herhangi bir durum söz konusu olursa yine de hemen Suudi Arabistan ekseninde yer alacaktır. Suudi Arabistan adı altında değil ama Suudi Arabistan'ın içerisinde yer aldığı ittifak içerisinde yer alacaktır. Dolayısıyla ben Türk üssünün Suudi Arabistan açısından çok da büyük sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şekilde bunu da bu şartlar içerisinde kullandılar. Fakat Türkiye'de hayır çıkmıyorum dedi.
Peki İran'ı da soracaktım, tam üstüne söyledin ama bu krizde İran'la ilgili resim biraz daha flulaşmış gibi gözüküyor. Şimdi ilk başta böyle daha çok Müslüman kardeşlerle ilgili talepler öne çıktı. Batı dünyasında da tabii radikal İslam, siyasal İslamcılık tartışmaları da yoğunlaştığı için sadece Hizbullah üzerinden değil, tabii ki İran ekseninde hep Hizbullah üzerinden bir tartışma var ama diğer yandan da İhvan üzerinden de bir tartışma yürütülürken taleplerin bu kısmı elbette Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerde Müslüman kardeşler önemli bir sorun olarak görülüyor. Oradaki monarşiler ya da El-Sisi'nin yönetimi için bunlar öne çıkıyordu. Ama işin İran tarafı biraz böyle hani Amerikan politikalarına mı kalmış durumda? Sanki çok da böyle bastırılmıyor gibi. İran'ın da bu konuda aldığı tavrı da yorumlayarak yanıtlarsan, çok soğukkanlı ve dengeli bir biçimde kendini Katar'a siper etmese bile bir şekilde karşıt safı bölme diyelim ya da ayrılıkları görünür kılma yolunda bir başarılı bir girişim herhalde İran'ı, öyle mi değerlendirmek lazım sence de?
Evet, kesinlikle. İran her zamanki son derece sakin ama sağlam bir şekilde yürüttüğü sabırla, daha doğrusu belki sabır kelimesi İran dış politikasını anlatmak için daha uygun bir kelime, sabırla ince ince işleyerek yürüttüğü politikanın bir şekilde şimdi bir ara sonucunu almış olmanın hazzını yaşıyor aslında. Çünkü İran Suudi Arabistan'la Katar arasında bir çatlak yarattı. Kuveyt işte İran'a karşı tavır almış almamış çok da önemli değil. Fakat Katar çok daha öne çıkan bir ülkeydi. Dolayısıyla şimdilik sembolik de olsa bunun İran açısından önemi çok büyük. Ama şunu da düşünmek lazım. Evet, sözlerinde çok haklısın. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünmeden, hani Körfez'deki bu işte İran karşıtı bir takım hamleleri ya da işte politikaları değerlendirebilmek mümkün değil. Son olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar bu yaptırım kararları, İran'a karşı sertleşme, İran'ın res çekmesi, hatta Körfez'de işte ateş açılması, bütün bunlar bu ülkelerin politikalarını da yönlendiriyor. Ve Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir şekilde birbirinden farklı ya da bağımsız düşünebildiğini, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın Amerika'dan bağımsız düşünebildiğini düşünmek çok da mantıklı değil. Bu durumda İran biraz geriye çekilmiş gibi ama senin de belirttiğin gibi Amerika'nın öne çıkmasından dolayı aslında Körfez ülkeleri tarafından şu anda İran biraz geriye çekilmiş gibi görülüyor. Fakat hayır, aslında İran'a yönelik baskı biraz daha arttı ve zannediyorum bundan sonraki başlık belki de Katar'a yönelik yumuşamanın sebebi de budur. Katar'ı kendi taraflarına çekme ya da en azından bir süreliğine rahat bırakma politikasıdır. Artık bundan sonraki başlık İran olacak gibi görünüyor Körfez'de. Ve tam da anlamıyla, daha önce hep konuşulan anlamıyla, evet, Sünni Şii ekseni üzerinden İran'a doğru olacak gibi görünüyor politika.
Evet, Amerika'da da o yönde işaretler artıyor aslına bakarsan. Trump yönetimi bugüne kadar tabii İran politikasına çok da karar vermemiş bir görünüm arz ediyordu. Nükleer anlaşma var dünya güçleriyle, sadece Amerika ile de yapılmamış ve üstelik Amerika'da da raporlamalar İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğuna işaret ediyor. Hal böyleyken stratejik olarak çok da aynı resimde tabii ki olamayacakları için işte balistik füze programı üzerinden İran'a karşı Trump yönetiminin belki yeni adımlara hazırlanmak istediği becerebilirse çıkıyor. Gerçi Avrupa güçleri de buna çok gönülleri razı değilmiş gibi bir manzara var. İşi kolay olmayacak eğer öyle bir politika belirlenirse ama biraz da Erdoğan'ın Körfez turundan hareketle, Arap medyasında sen Arapça bildiğin için yakından takip ediyorsun. Bu bağlamda Türkiye'nin Katar'dan yana dururken İran'a karşı tutumu ne olabilir? Herkes biraz da bunu merak ediyor. Sen demin çok kısaca hemen Suudilerle hizalanır dedin ama hakikaten Ankara açısından tedirgin edici değil mi? Biraz da Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın özellikle Kürtlere yönelik yatırımı düşünülürse ondan Ankara'nın duyduğu endişeler de birleşmiyor mu? Biraz daha İran konusunda daha dengeli, Türkiye'nin daha önceki ithamlar Fars milliyetçiliğiydi, işte mezhebi ithamlar filan aklımızda, ama biraz daha temkinli yol alınmasını beraberinde getirmez mi bu tablo, karışık tablo?
Yani evet, evet getirir. Ama ben demin Suudi Arabistan değil, aslında Sünni eksenini ifade etmeye çalışmıştım. Şöyle bir şey var. Aynen şeyde olduğu gibi, Katar krizinde olduğu gibi, evet şimdi Katar'ın yanında ama diğerlerinden vazgeçebilecek durumda değil kesinlikle. Yani tam bir tavır koyup işte bir Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı, gerçi Mısır'la aramız iyi değil ama bir şey olarak, bir restleşme olarak karşısına alabilecek durumda değil Türkiye. Alabilecek durumda değil derken bunu zaten yapmak istemez, yani buna gücü olmadığı için anlamında söylemiyorum. Ama şu da var, tabii ki İran'la herhangi bir kriz durumunda Türkiye bu meselede evet bir taraftan bu Sünni eksen içerisinde yer alabilir. Ama aynı zamanda İran çok önemli bir tarihi bir komşusu olduğu için ve bu ateş bütün bölgeyi yakacağı için Türkiye daha akılcı bir şeyde, bir söylem de geliştirebilir, politika da geliştirebilir. Dolayısıyla dengeli gidecek ama tarafını belli ederek dengeli gidecek.
Peki bu bütün bu karmaşık ortamda son dönemde özellikle Rusya'nın da ağırlığını hissediyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor ve bir sürü alışık olmadığımız tepkiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama öte yandan da uluslararası medyaya Körfez ülkelerinin işte büyükelçilerinin, Moskova büyükelçilerinin mesajlar verdiği, Katarlısı da Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri de bir şekilde... Amerika tabii ki çok önemli bir müttefik onlar için, Trump'ın son ziyaretiyle ortaya serildiği gibi. Ama öte yandan da bir Rusya faktörü giriyor devreye. Zaten Suriye'de girmişti ama Körfez'e de, hatta en son IŞİD'in Musul'dan temizlenmesi operasyonunda çok önemli eşikler aşıldı ve ondan sonra bir Irak'la, Bağdat'la Moskova arasında ilişkilerin derinleştiğini de görüyoruz. Körfez'le de görüyoruz. Rusya bu resmin neresinde? Biraz daha sanki soğukkanlı ve temkinli bir duruşu var gibi ama sen nasıl yorumlarsın? Körfez'deki etkinin de arttığını söylemek mümkün mü, yoksa çelişkili çıkarlar da ihmal edilmemeli mi?
Şöyle, Rusya'da evet aynı şekilde yani İranvari bir politika yürütüyor ve uzun vadeli düşünüyor ve aslında bir yandan işte hani Suriye özelinde yine konuşacak olursak burada Körfez ülkeleriyle bir kısmıyla tabii çatışma halinde, fakat diğer yandan ilişkilerini de devam ettiriyor, görüşmeler de sürüyor. Ve zannediyorum Rusya'nın şu anda Körfez ülkeleri açısından pozisyonu Amerika Birleşik Devletleri'nden dolayı değil ama Trump'tan dolayı. Yani Trump'a yönelik mesela işte aynı tavrı şeyleri görüyoruz. Yani Avrupa'da da görüyoruz. İşte Almanya ile yaşanan bir kriz. Almanya Amerika krizi değil bence. Merkel Trump krizi. Ve aynı şekilde Körfez'de hani bir şekilde artık bir dengenin oluşması gerektiği, bir denge politikasının yürütülmesi gerektiği herhalde keşfedilmiş durumda. Bir de ne dersek diyelim, artık dünya evet değişiyor. Yeni bir takım alternatifler söz konusu, yeni bir takım arayışlar söz konusu. Dolayısıyla bu arayışlar içerisinde Rusya'da şu anda gidilecek ikinci istasyon. Ve Rusya bunu çok iyi farkında, bunun çok iyi farkında olduğu için bütün krizlerde, hatta Suriye krizinde doğrudan asker bulundurduğu Suriye krizinde bile Suudi Arabistan'la da Katar'la da diğer ülkelerle de diplomatik ilişkisini kesmedi ve sorunun çözümü için diplomatik düzeyi kullanmaya çalıştı. Rusya da bunun farkında. Dolayısıyla bu mesele hani bir şekilde belki geçici olduğunu düşünebiliriz. Ama şu an için evet, Trump'a yönelik, Trump'ın uygulamakta olduğu bir takım politikalara yönelik bir tepki söz konusu ve bir denge arayışı da var ve bunun da adresi tabii ki Moskova.
Evet. Peki son olarak toparlayarak bakarsak, Cumhurbaşkanı'nın Körfez turuna geri dönerek bakarsak, acaba resim Türkiye'nin oynayabileceği rolleri, kendini daha ziyade Katar ihvan hattına sıkıştıran bir role dönüştüğü tespitini yapabilir miyiz? Arap medyasında bu ziyaretin algılanışı itibariyle diğer işte İran, deminden beri konuştuğumuz Rusya, zaten Amerika gibi oyuncular varken bunu söylemek mümkün müdür? Yoksa bu arabuluculuk girişiminden başarılı bu kadar hani çelişen çıkarlar varken bir şekilde başarı çıkartmak ihtimali var mıdır?
Bence yok. Bence başarı çıkartılamaz bundan. Çünkü zaten daha önceden pozisyonlar belli edilmişti. Taraf belli edildiği için artık arabuluculuk söz konusu olamazdı ve olmadı da. Ki Arap basınında da evet Türkiye'ye yönelik bir takım eleştirilerde ya da Türkiye ile ilgili analizlerde bu ifade ediliyor. Türkiye'nin ihvan ekseninde olduğu ve bunun daha da belirginleştiği yönünde bir takım yorumlar var ve bu yorumlara katılmamak mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonraki yolunu belki de Katar gibi işte kabul ettiği bir takım maddelerle ilgili tavrı belirleyecek. Belki Türkiye'de aynı şekilde bir takım açıklamalarda bulunacak, yeni bir dönüşüm yaratacak. Belki de bu Rusya'nın zorlamasıyla olacak. Diğer yandan baktığımız zaman evet işte İran'ın belki ağırlığıyla bir şekilde denge sağlamak üzere bir hamle yapacak Türkiye. Ama eğer söylemlerinden vazgeçmezse şu anda bütün Arap dünyasında Türkiye artık ihvanın Katar'la birlikte koruyucusu konumunda görülüyor.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Musa Özurlu'ya. Cumhurbaşkanı'nın 23-24 Temmuz'daki Körfez turunu değerlendirmeye çalıştık beraber.
Ben teşekkür ederim.
Evet, eksenin sonuna geldik bu hafta. Haftayı tamamladık, sıcak bir haftaydı. Leonard Cohen'den Bird on the Wire'la veda edelim. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been I hope you know it was never tears. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for. My way.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yanım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.